Dünden yarına Türkiye. Dünden Yarına Türkiye programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bizlere ulaşmak isterseniz sorularınız, görüşleriniz için telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz dundenyarinatürkiye@trt.net.tr. Stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk Dilek Hanım. Teşekkür ediyorum.
Evet, bugün yine Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Zeytin Dalı Harekatı 17. gününde. İsterseniz şöyle başlayalım Sayın Yılmaz. Size göre bu süreçte planlanan sonuçlar ne ölçüde elde edilebildi?
Tabii hani askeri harekatın safhalarını bilmiyoruz. Ama dışarıdan baktığımızda evvela politik amaçlar bakımından Türkiye'nin önemli mesafeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Her şeyden evvel bu harekatın yapılamayacağı üzerinden oluşturulan propaganda ve kara propaganda yıkıldı. Ve bu terör örgütünün Suriye'de dokunulmaz, kendince güvenli üs ve kendi ifadeleriyle kazanımlar adı altında Suriye'nin bütünlüğünü parçalamaya ve onu takiben de diğer bölge ülkelerine yönelik hamlelerine bu şekilde engel olunmuş oldu. Daha geriden baktığımızda Türkiye'de bu 7 Haziran seçimlerini mütakiben terör örgütünün Türkiye'de siyasi merkezin çöktüğü ve Fethullahçıların devlet içindeki ağırlığı sebebiyle devletin yönetilemez hale geldiği varsayımına dayanarak başlattıkları demokratik özellik adı altındaki şiddet faaliyetleri, yani ki burada şiddetle belli yerlerde bir tahakküm kurmak ve bunu Türkiye'den, Türkiye'nin yönetim sisteminden, anayasal sisteminden farklı bir tarza götürmek hayali orada sona erdirilmişti. Onu takiben Türkiye bu şehirler etrafındaki öbeklenmeyi kaldırdığı gibi bu şehirler etrafındaki öbeklenmeyi destekleyen ve terör örgütünün uzunca zamandır yatırım yaptığı Türkiye ve Kuzey Irak'taki terör örgütünün üslerini tarumar etti. Onları ortadan kaldırdı. Dolayısıyla şehri takiben kırsal alanda da terör örgütü Türkiye'de ağır bir yenilgiye uğradı. Bu manada 40 yıllık hani yatırımları, çalışmaları bertaraf edildi. Üçüncü olarak terör örgütüne destek vermek ve aynı zamanda bu bölgedeki istikrarsızlığı pekiştirmek çerçevesinde tahrik edilen Barzani yönetimin referandum çerçevesindeki Irak'ı parçalamaya yönelik teşebbüsü, bölge ülkelerinin içinde Türkiye'de yer aldığı bölge ülkelerinin katkısıyla bertaraf edildi. Son olarak da Suriye'de bu PYD'nin Kanton adı altında ifade ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le mücadele etmek veya Suriye'deki, yani görünürdeki ifade o da, Suriye'de bir güç kazanmak ve ne yapacağını tam bilemediğimiz bu güçle bölgede meydana getireceği hareketliliğe Türkiye müsaade etmedi ve burada Afrin'e yönelik operasyonunu başlatmak suretiyle zaten bu bahsettiğimiz siyasi hedeflerin yeni bir devamı, yeni bir başarısı eklendi bu sürece. Şimdi bu siyasi hedefin ötesinde ikinci olarak Türkiye'nin dış politika hamleleri bakımından yoğun diplomasi faaliyetiyle bu harekatın etrafında oluşturulmaya çalışılan uluslararası kamuoyundaki propagandaları engellediğini görüyoruz. Evet. Büyük güçler, bölgesel güçler Türkiye'nin ne yaptığını anladılar ve bu manada karşısına çıkmadılar. Üçüncü olarak harekatın yan tesiri olabilecek ekonomik bir dalgalanma meydana gelmedi ve tam aksine Türkiye'nin kendi problemlerini kendi kabiliyetiyle çözme kapasitesini ortaya koyması ekonomide içeride ve dışarıda Türkiye'nin lehine yazıldı. Çünkü Türkiye'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra devlet kapasitesinin, silahlı kuvvetlerinin çöktüğü gibi bir iddia vardı. Bu iddianın gerçek olmadığı bir kez daha gösterildi. Bu zaten hem Fırat Kalkanı'yla hem Türkiye içerisinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla, Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarıyla gösterilmişti. Ama bir silsileyle bunun devam eden bir şekilde gösterilmesi gerekiyormuş demek ki. Afrin'de de aynı kararlılık ve kapasite ortaya çıktı. Bunun dışında özellikle Türkiye'ye yönelik örgütün, bu Fethullahçı terör örgütünün ve onlarla işbirliği yapan grupların yurt dışındaki kampanyalarına, yurt içindeki kampanyalarına müsaade etmeyecek hem bir devlet kapasitesi hem de sivil toplum refleksi gelişti. Türkiye'nin içeride bu harekata ve genel olarak terörle mücadeleye, Türkiye'nin varlığına yönelik sahip çıkma şuuru bütün toplumu içine alacak, muhalif muvafık bütün toplumu içine alacak bir çerçevede gelişti. Bu da harekat bakımından Türkiye'nin lehine yazılması gereken şeyler. Son olarak askeri kısımda ise giriş, yani biraz önce ifade etmiştik. Bu 15 Temmuz darbe teşebbüsü, onun öncesinde bu Ergenekon balyoz davaları ve bu Fethullahçı terör örgütünün tasfiyesi sonucunda silahlı kuvvetlerin ciddi bir kapasite eksikliği yaşadığı iddia ediliyordu. Bunun propagandası yapılıyordu. Bunun mesela emniyette ve jandarmada da böyle olduğu iddiaları içeride yürütülen harekatlarla ortadan kaldırılmıştı. Yani hem jandarma hem de emniyet kuvvetleri bütün bu terör örgütleriyle olağanüstü bir mücadele yürüttüler ve onun neticesinde Türkiye'de güvenlik problemleri büyük ölçüde içeride çözüldü.
Sağlanmış oldu.
Sağlandı, güvenlik tesis edildi. Aynı çerçeve içerisinde Türkiye'nin zaman zaman Kuzey Irak'a yaptığı harekatların ötesinde şimdi müşterek bir harekat yürütmek suretiyle hem ordunun kararlılığı hem de kapasitesi hem de Fırat Kalkanı'ndan geçmiş tecrübelerden faydalanmak suretiyle bu yeni mücadele tarzına uygun bir şekilde organize olabildiği görüldü. Bu da Türkiye'nin lehine bir kazanç olarak kaydedildi. Bunun dışında Türkiye bu askeri operasyonunu acele etmeden belli bir sabırla şartların icap ettirdiği kayıpları hem silahlı kuvvetlerin hem Özgür Suriye Ordusu'nun kayıplarını asgari düzeyde tutabilecek hem de sivil kayıpları engelleyecek bir sabır ve titizlikle yürütüyor. Ama bir de önemli olan husus şu Dilek Hanım, bütün bunlar siyasi bir direktifle ve siyasi otorite tarafından gerçekleştiriliyor. Yani bu aynı zamanda Türkiye demokrasisinin geldiği gücü de gösteriyor. Yani ordu bütün yapıp ettiklerini siyasi bir talimatla yerine getiriyor. Seçilmiş siyasi otoriteye bağlı olarak yerine getiriyor. Bunların genel toplamında Afrin Harekatı'nın fevkalade olumlu bir seyir izlediği ve bu olumlu seyrin hem içeride hem dışarıda kamuoyunda Türkiye lehine bir hava oluşturduğunu ifade edebiliriz.
Evet, aslında Sayın Yılmaz siz de söylediniz. Harekat başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerin bütün engellemelerine rağmen yapıldı. Ama bu engellemelere rağmen siz de söylediniz ki Türkiye'nin haklılığı ön planda olduğu için artık belli bir aşamadan sonra onlar da bunu kabullenmiş gözüküyorlar. Şimdi aradan geçen zamanda o zaman biz şöyle mi diyeceğiz? Uluslararası camia Zeytin Dalı Harekatı'na yaklaşımı konusunda biraz değişiklik gösterdi. Ya da gösteriyormuş gibi mi yapıyorlar? Özellikle de ABD'nin tavrı konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
Hala gelişmeleri takip ediyorlar Dilek Hanım. Burada Türkiye'nin şu ana kadarki performansı fevkalade olumlu ve bu olumluluğun meydana getirdiği sahada değişiklikler var. Şimdi bu değişiklikleri zikredelim. Bir kısmını hani siz işaret ettiniz. Ülkelerin, büyük ülkelerin tavırlarında bunu görebiliyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 30 kilometrelik bir tampon bölge önerdi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok aktörü birbirine telif edilemeyecek farklı açıklamalar yaptı. Fakat neticede şunu görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut pozisyonunu koruyamayacak, geri adım atacak bir yerde durduğu anlaşılıyor. Bunun dışında işte yine Fransa gibi aktörler burada ne olup bittiğine ilişkin bir boy göstermek istediler ama Türkiye'nin kararlılığı, Türkiye'nin diplomasisi ve aynı zamanda sahadaki başarıları Fransa'da tavır değişikliğine, makulliğe yol açtı. Genel olarak Rusya, İran ve Suriye'de bu manada Türkiye ile işbirliği havası söz konusu. Ama bunlardan da önemlisi Suriye'nin kendi içerisinde Türkiye eğer bu kararlılığı devam ettirir ve bu kararlılığı yeni adımlarla daha ileri safhalara taşırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yani işte silah, teçhizat, eğitim ve mali destekle PYD etrafında adı işte SD işte neyse
yani bir sürü isimler var.
Bir sürü isimler var. Bu Suriye Demokratik Güçleri adı altında oluşturmaya çalıştığı yapı giderek tecrit olacak. Bu bölgede zaten PYD'nin zorla silah gücüyle kurduğu bir tahakküm vardı. Bu tahakküm bölgedeki Kürtleri, Kürt aşiretlerini baskı altına aldı. Kürt siyasi aktörlerini, farklı siyasi aktörleri baskı altına aldı. Kimini öldürdüler, kimini hapsettiler, kimi Türkiye'ye veya Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı. Faaliyetleri askıya alındı. Orada şu anda yürütülen PYD'nin silahlı gücüyle yürütülen bir tek parti rejimi var. Tek parti dediğim terör örgütünün hakimiyeti söz konusu. Şimdi bu beraberinde oralarda özellikle bu tahakkümün getirdiği, kötü yönetimin getirdiği ciddi hak ihlalleri var. Bölge ahalisinin rahatsızlıkları var. Kürtlerin yanı sıra oradaki Arap, Türkmen, Süryani cemaatinden insanlar bundan rahatsızlar. Geçen gün basına aksetti oradaki Süryanilerin önde gelenleri. Süryanilerin zorla askere alınması, onların üzerindeki tahakkümden rahatsızlıklarını ifade ettiler. Bu tahakkümün beraberinde ciddi bir reaksiyon oluşturduğu anlaşılıyor. Türkiye bu PYD'nin hiyerarşisini bozup hakimiyetini yerinden sarsarsa bu tersine dönecek ve bölge halkının PYD ile mücadelesinde yeni bir safhaya geçilebilir. Bu manada Özgür Suriye Ordusu'nun varlığı ve gelişme kapasitesi de önem taşıyor. Tabii bütün bunların olması sahada aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını değiştirdiği ölçüde Suriye Demokratik Güçleri altında organize edilen arkasındaki temel gücün PYD olduğu yapının ciddi bir erozyona uğradığını şimdiden itibaren söyleyebiliriz. Zaten sahada basına aksettiği silahlı kuvvetler bilgi veriyor. Güvenlik uzmanları da bu istikamette yorumluyor. Afrin ölçeğinde PYD'nin bugüne kadarki 16 günlük harekatın neticesinde güçlerinin %10'unu kaybettiği anlaşılıyor. Yani arazi kayıplarının ötesinde güç kaybı da var. Bu zaman içerisinde daha da artacak ve muhtemelen yine işte öyle şeyler var. Oradan oraya farklı yerlerden Afrin'e güç kaydırma teşebbüsleri de beraberinde belki harekatın genişlemesine yol açacak ve dolayısıyla PYD'nin uğrayacağı zararların bundan mukayese edilmeyecek ölçüde arttığını ve bir süre sonra da sürdürülemez olup bu şimdi 3 kanton vardı göya. Birisi şu anda Türkiye tarafından denklemin dışına çıkarmış durumda Afrin. Diğer ikisinde de muhtemelen Münbiç daha aşağıda. O Afrin'den ayrı bir kanton değil o. Ama Münbiç zaten bu harekatın tabii ikinci aşaması olarak görülüyor. Ama diğer o kanton adı altındaki yapıların da Türkiye'nin hedefinde olduğu açık. Bir de şöyle bir şey var Dilek Hanım. Afrin bu bölgede PYD'nin en güçlü olduğu, arazi yapısının da bu manada en müsait olduğu yer. Şehir çatışmaları içinde müsait arz ediyor. Fakat diğer bölgelerde arazi yapısı böyle bir mücadeleye el vermiyor düz arazi. Bu bakımdan da Türkiye'nin eli oralarda Afrin'e nispetle çok daha rahat olacak. PYD'nin orada güç temerküz etmesi çok daha zor olacak. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde Afrin harekatı ilerledikçe Türkiye'nin bu performansını gösterip daha ileri adımlar atmasıyla PYD'nin aleyhine oluşan havanın daha da güçlenmesi kuvvetli muhtemel.
Diğer iki kantonu da dinleyicilerimize söyleyelim isterseniz. Afrin dediniz. İşte, diğer iki kanton, üç kanton vardı.
Evet, şimdi Cezire denilen bir kanton var. İşte bu Rojava denilen bölge içerisinde bir de o Kobani'nin olduğu yer var. Ama burada önemli olan hani onların kendi takdim ettikleri adların
adlar
dışında
değil,
bu coğrafyada bugün Afrin'de başlayan ve Irak'a kadar devam eden Türkiye'nin güneyindeki hatta bir koridor oluşturuyorlar. Bu koridorun işte eğer imkan bulunabilirse Türkiye'yi kuşatacak, Türkiye'nin Orta Doğu'yla ilişkisini kopartacak bir çerçeveye taşınması söz konusu. Bir de burada daha önce de muhtelif defalar hani konuştuğumuz bir şey var. PYD'nin böyle bir gücü yok aslında. Yani PYD arkasında Amerikan gücü, hava kuvvetleri, özel kuvvetler desteği ve silah, teçhizat, mühimmat desteği olmasa Suriye'de böyle kantonlar kurabilecek veya işte Suriye'nin şu andaki gibi %30'unu kontrol edebilecek bir gücü yok. Orada biraz önce söylediğimiz gibi işgalci bir güç gibi Kürtlere tahakküm ediyor, Araplara tahakküm ediyor. Hem buradaki demografik yapıyı kendince değiştirmeye çalışıyor.
Yani orada yaşayan halka
tahakküm ediyor ve kaçırıyor. Oradan yüz binlerce insan kaçmış durumda. Kürtler de kaçmış durumda. Yani 600 bine yakın Kürt nüfus Kuzey Irak ve Türkiye'ye kaçmış durumda. Bu bakımdan hani PYD'nin gücünü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hava kuvvetleri ve özel kuvvetler desteği olmasa sürdüremeyeceği, böyle bir tahakkümü finanse edemeyeceği açık. Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük hatalarından birisi olarak tarihe geçecek. Oradaki insan hakları ihlalleri, oradaki bu tahakkümün arkasında Amerikan desteği var. Amerikan desteğinin sayesinde bu söz konusu olabiliyor. Yani tıpkı daha önce Güney Amerika'da belli grupları desteklemek suretiyle belli ülkelere tahakküm eden işte kontralar gibi Nikaragua'da insan hakları ihlallerine sebebiyet veren Amerikan performansı bugün çok tuhaftır. Kendisinin Marksist-Leninist olduğunu iddia eden bir örgütü destekleyerek hayata geçiyor. Bu biraz önce söylediğimiz gibi sürdürülebilir değil. PYD Suriye nüfusunun %1'ini ikna edebilmiş, ona dayanan %1'lik bir toplumsal kesite dayanan bir örgüt değil. Tıpkı Türkiye'de %1'e dayanmayan Fethullahçı terör örgütünün belli sektörlere yoğunlaşarak istihbarat, emniyet, ordu, yargı, mülki idare gibi belli sektörlere yoğunlaşarak siyasete müdahale etme, bir tür yargı darbesi yapma, sonra da askeri darbe yapma, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde gördüğümüz gibi faaliyetleriyle %1'e dayanmayan bir toplum kesimiyle Türkiye'yi yönetebileceklerini düşündüler. Bu darbe teşebbüsünün içerisinde yani bugün birçok itham Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteriyor. Neticede bu terör örgütünün başındaki isim, darbeyi yapan organizasyonun başındaki isim hala Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hala Türkiye'ye yönelik son bir açıklaması daha var. Yeniden darbe tehditinde bulunabiliyor. Dolayısıyla hani o ne kadar Türkiye'de başarılı olmayacak bir teşebbüs olduysa PYD teşebbüsü de aynı ölçüde başarısız olacaktır. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi şu anda iç savaş şartları dolayısıyla, bölgedeki istikrarsızlık dolayısıyla Amerikan Hava Kuvvetleri'nin, özel kuvvetlerin desteğiyle PYD belli alanları kontrol edebiliyor. Ama bu destek olmayınca hiçbir şekilde yani dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan Suriye'nin içerisinde böyle bir tahakküm kuramayacağı, Suriye toplumunun buna izin vermeyeceği açık. Kaldı ki Türkiye zaten buna artık müdahale etmiş durumda. O yüzden bu sürdürülebilir bir pozisyon değil. Zaman içerisinde bu PYD, YPG senaryosunun ciddi anlamda çökeceğini göreceğiz. Bir de belki daha genel bir çerçeveden bakarsak Dilek Hanım, Bu olup bitenleri, hani 15 Temmuz darbe teşebbüsü eğer başarılı olmuş olsaydı, Türkiye darbe ve belki de iç savaşla kendi içerisinde mücadele eden, dolayısıyla hem Irak'tan hem Suriye'den hem genel olarak Orta Doğu'dan ve dünyadan çekilmiş, içine kapanmış bir ülke olacaktı.
Ve işgal belki daha kolay olacaktı.
Tabii ya, o zaman işte orada Suriye'deki bu PYD senaryosu hayata geçecekti. Yani bu kantonların birleşmesi, sonra İdlib üzerinden bu kantonların Akdeniz'e açılması, işte aşağıda güneyden de bu Rakka, Deir ez-Zor üzerinden Ürdün'e ulaşması senaryosu tam anlamıyla gerçekleşecekti. Ama sadece senaryonun bundan ibaret olmadığını görüyoruz. İşte Barzani yönetiminin referandumu ilan etmiş olması, Katar'ın Körfez ülkeleri marifetiyle boğulacak olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı, bütün bunlar bir seri faaliyetin planlandığını bize gösteriyor. İşte Lübnan'daki başbakanın istifası, Yemen'deki çatışmanın büyümesi, İran'da bir ayaklanma denemesi. Bunlar 15 Temmuz başarısız olduktan sonra dikkat edilirse bunların çoğunda da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail başarısız oldular. Yani Katar'ı boğamadılar. Keza Barzani referandumu başarısızlıkla sonuçlandı. Barzani yine kendi gücünün ötesinde DAEŞ tehlikesi tırnak içerisinde sayesinde işgal ettiği ve kendi alanlarının dışına taşan gücünü büyük ölçüde kaybetti. Yarı yarıya hakimiyet alanı küçüldü ve tecrit edildi. Hala da makul bir zeminde anlaşıp işte Irak sistemine, bölge sistemine dönmekte zorlanıyor. Keza işte Suudi Arabistan'ın içerisinde bir takım yönetim değişiklikleri söz konusu. Burada bir takım problemler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesele sadece PYD'den ya da Afrin'den ibaret değil. Burada çok daha büyük Orta Doğu'yu içine alacak ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in hani insafına kanmış bir senaryodan bahsediyoruz. Bu senaryonun hani Afganistan'daki gelişmelere bakılırsa, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uzunca bir süredir yer aldığı ülke Afganistan mesela. Evet. Afganistan'ın bugünkü hali nedir Dilek Hanım?
Yani yıllardır hala, süren evet, bir durum söz konusu.
Bu iç savaş devam ediyor, evet. Hala bombalar patlıyor. Burada gerçekten hani Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor onu bilemiyoruz. Keza acaba Suriye'de ne yapmak istiyor onu da bilemiyoruz. Yani oradaki durum, acaba insanın aklına öyle bir şey geliyor. Gerçekten Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri iç savaşı sona erdirmek ve problemi çözmek istiyor olsaydı, şimdiye kadar Türkiye'nin teklif ettiği şeyleri işbirliği yaparak yerine getirmeye çalışır ve Suriye'deki iç savaşı sona erdirebilirdi.
Evet, yani güvenli bölge oluşturmak olsun.
Birçok konu.
Yani zaten Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda her zaman için toprak bütünlüğünü koruması gerektiği konusunda her zaman için
o tabii baştan beri bunu söyledi ve Türkiye'nin bulunduğu çözüme yaklaşılan her yerden Amerika Birleşik Devletleri terazinin öbür tarafına evet. giderek dengeyi bozdu.
Mesela Orta Doğu'da her şey normale geldi gelecek gibi gözükürken, biraz önce siz de söylediğiniz Kudüs mevzusunu Amerika Birleşik Devletleri bir anda ortaya atıverdi. Zaten hani her şeyi o belli bir süre sonra da insanların görmüş olması lazım, görebiliyor olması lazım. Yani diğer ülkelerinde, Orta Doğu'da neler yapılmak istendiğini görmeleri lazım. Ama zaten galiba biraz da işlerine geliyor ki onların da işine geldiği için bu konuyu çok fazla gündeme getirmiyorlar.
Şimdi Dilek Hanım, diğer ülkeler dediğimiz bir kısmı zaten Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan ülkeler. Onların evet. idarecileri halklarını bastırıyorlar. Yani Orta Doğu'da çoğunluğun sözünün geçtiği demokratik yönetimlerin olmasına zaten bu ülkeler karşı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı da karşı. Çünkü çoğunluğun yönetmesi demek kendi dış politikalarının kaybetmesi anlamına geliyor. Çünkü hiçbir halk İsrail'in lehinde durarak mesela Filistin'in karşısında durmaz. Evet. Ya da Filistin'i desteklemeyen, Filistin'le mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak İsrail'in gücünü artırmaya çalışmaz. Bu da beraberinde Orta Doğu'da iç savaşların ve diktatörlüklerin önünü açtı. Yani bu Sisi darbesinin, Suriye'deki iç savaşın, Libya'daki iç savaşın, Yemen'deki iç savaşın arkasındaki Mısır. Temel problem Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Müslümanların demokratik yönetimini istememesi yatmaktadır. Müslüman çoğunluktan korkması yatmaktadır. Bu beraberinde diktatörlüklerinin önünü açtı. Şimdi hal böyle olunca oradaki ahali birçoğu durumu fark etse de otoriter yönetimlerin altında çok farklı davranamıyor bu ülkeler. Fakat buna rağmen mesela Kudüs hadisesinde Türkiye'nin yürüttüğü kampanya bu ülkeleri stratejik olarak İsrail'in yanında durmakla beraber Türkiye ile beraber hareket etmeye zorladı. Yani İslam İşbirliği Konferansı'nda, Birleşmiş Milletler'de Türkiye ile beraber hareket ettiler. En alt düzeyde katılımlar sergileseler bile Türkiye'nin ve İslam dünyasının karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Çünkü kendi toplumlarının nezdinde yaşayacakları meşruiyet krizini düşündüler. Türkiye ahalisi ise, yani Türkiye'li yurttaşlar, bizim milletimiz ise bu gezi olaylarından itibaren olup bitenleri görüp öğrenecek birçok tecrübe yaşadı. Gezi olayları, tam o olaylar biterken, yani bizde sona ererken Mısır'da Sisi darbesi gerçekleşti ve hepimizin gözü önünde Sisi binlerce insanı katletti. Yani sokaklarda hatırlayacaksınız, taradılar, bombalayarak, tanklarla ezerek binlerce insanı öldürdüler. Ve bu Sisi Almanya'da, Batı ülkelerinde kırmızı halılarla karşılandı.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri Sisi'ye yardım etti. Keza IMF'den birçok kuruma kadar Mısır lehine, darbeci hükümet lehine açıklamalar yapıldı. Suudi Arabistan, bu Birleşik Arap Emirlikleri keza Mısır'ı desteklediler. Fakat bu demokratik seçimle gelmiş ve demokrasiyi korumayı başarmış olan Türkiye'deki demokratik yönetimi, hükümeti Erdoğan'ın şahsında karalayan bir kara propaganda yürüttüler. Şimdi bakınız, bu geçen zaman zarfında gezi olaylarını destekleyen bazı aktörler bile bu olup biten senaryoları beraberce değerlendirdiklerinde buradaki yanlışları görerek Türkiye'deki tartışmaların meşru bir zeminde ilerlemesi lazım geldiğini, sokağın bir çözüm yolu olmadığını çok açıkça gördüler. Bu aradan geçen zaman zarfında da Dilek Hanım, Türkiye'de sandıklar kuruldu ve birçok seçim gerçekleşti.
Evet.
Hatırınızdadır, yani 30 Mart 2014'te mali liderler seçimi, sonra işte Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014'te, onu takiben 7 Haziran 2015'te genel seçimler. Genel seçimlerde tek başına iktidar çıkmadı ve hükümet kurulamadı, biliyorsunuz. Bunun üzerine 1 Kasım 2015'te yeniden seçim yapıldı. Şimdi önümüzdeki yılda yeniden mali liderler seçimini yapacağız. Yani o türbülansı başlatarak Türkiye'yi o denklem dışına çıkarmak, bir tür darbe yoluna, iç savaş yoluna sokmak isteyenler başarısız oldular ve Türkiye bunun üzerinden neredeyse işte önümüzdeki o Mart'ta yapılacak mali liderler seçimiyle bir dönemi yine demokratik seçimlerle atlatmış olacak. Bu Türkiye'deki demokratik yönetimin gücünü, tahkim edilmiş halini gösteriyor. Bununla beraber bütün bu geçen zaman zarfında bizim seçmenimiz, bizim vatandaşımız, bizim milletimiz bütün bunları değerlendirecek çok ciddi bir tecrübeye sahip oldu ve bunun üzerine de tabii 15 Temmuz tecrübesini eklemeliyiz. 15 Temmuz'da da o bütün hareketlerin beraberinde hatırlayalım, bu Fethullahçıların tapeleri, saldırganlıkları, kampanyaları, onu takiben PKK'nın şiddeti, şiddet hareketlerini başlatması, işte şehirlerde, sonra büyük şehirlerdeki bombalama kampanyaları, onlara ek olarak DAEŞ'in saldırıları ve DAEŞ'in hem Türkiye'nin toplumsal foy hatlarını kırmak hem de siyaseti etkilemek amacıyla yaptığı o bombalı saldırılar, bütün bunları seçmenimiz, vatandaşımız, bizler görerek aynı zamanda Sisi yönetiminden işte Barzani referandumuna, Suudi Arabistan'da yaşananlara, işte Lübnan'da, Suriye'de yaşananlara kadar bunlardan ders çıkararak veya Ukrayna'da yaşananlara kadar bunlardan, hatta Latin Amerika'da, Brezilya'da, Venezuela'da yaşananlardan, İspanya'da, Katalonya'da yaşananlardan dersler çıkararak bir mantık muhakeme çerçevesinde kendi evimizi, Türkiye'mizi korumak lazım geldiğini ve meşru zeminde problemlerimizi çözmek lazım geldiğini bir ortak payda olarak kabul ettik. Bu bizim demokratik yönetimimizi tahkim etti. İkinci olarak bizi birbirimize düşürerek hem müşterek milli kimliğimizi hem o milli kimliğimizin içinde önemli bir ortak payda olan dini kimliğimizi tartışmalı hale getirmek, birbiriyle nefret ilişkisi içerisinde olan gruplar oluşturma gayretleri de sona erdi. Çünkü bunların amaçları, maksatları ortaya çıkınca seçmen birbirinden farklı çevrelerden gelen insanlar dahi olsa bu ortak payda üzerinde titrer oldu. Müşterek milli kimliğimiz bugün öncekine göre çok daha güçlü. İşte bunu Afrin operasyonuna verilen olağanüstü destekte de görüyoruz. O olağanüstü destek ona muhalefet etmek isteyen partileri bile terbiye ediyor.
Zaman
içerisinde terbiye ediyor. Çünkü o partilerin tabanları da bu müşterek milli kimliğin ve demokratik yönetimin çatısı altında devam etmek istiyorlar. Evet. Bir üçüncü unsur da bütün bu saldırıların amacı devletin kapasitesini çökertmekti. Fethullahçılar bu devlet kapasitesini çökertmek için devlet içine sızmıştı. Keza PKK ve DAEŞ şiddet eyleminin amacı da devlete yanlışlar yaptırarak devletle toplumun arasını açmak, devletin içerisinde klikler oluşturmak, devletin içerisinde farklı görüşler oluşturmak, bunları çatıştırmak amacına
ve
dayanıyordu.
Güveni sarsmak.
Zaten PKK şiddeti başlattığında onun amacı kendisinin silahlı kuvvetleri veya Türkiye'yi, devleti yenemeyeceğini biliyor. Onların amacı devlete yanlış yaptırmak suretiyle kendi içerisinde bir darbe mekaniği oluşturmaktı. Bunun için yurt dışından kimi desteklerin, tahriklerin olduğunu da biliyorlardı. Çünkü geçmişte de bunun tecrübeleri 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e, 12 Mart'a kadar vardı. Bunu hayata geçirmek istediler ve devlet kapasitesini bu manada çökertmek istediler. Fakat devlet kapasitesinin en çöktüğü zannedilen yerde, mesela 15 Temmuz darbe gecesinde milletimiz kanıyla, canıyla, olağanüstü bir fedakarlıkla o devlet kapasitesinden kalan boşluğu doldurabileceğini gösterdi. Ve 15 Temmuz'u takiben ilan edilen olağanüstü halle beraber devletin içine sızmış olan, bu kapasiteyi çökertmek isteyen Fethullahçılar ayıklandı. Diğer yandan da o kapasiteyi yine şiddet kullanarak çökertmek isteyen bu PKK-DAEŞ ile ilgili de çok olağanüstü, bir takım sol örgütler de dahil bu gruba, olağanüstü bir mücadele yürütüldü. Bu mücadelenin neticesinde devlet kapasitesi yeniden inşa edildi. Bugün içeride tesis edilen güvenlikle beraber işte yurt dışında yürütülen hem Kuzey Irak'ta hem Suriye'de yürütülen operasyon, bununla beraber Türkiye'nin diplomatik alanda gerçekleştirdiği performans o devlet kapasitesinin gücünü ortaya koyuyor. Zaten bizim devlet kapasitemizi gördükleri için sahada Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya kadar birçok aktör değişiyor ve aynı zamanda mesela işte Rusya, İran, hatta işte bizim şu anda çok yanımızda olmasa bile başka ülkeler, Avrupa ülkeleri, İngiltere bu kapasiteyi gördükleri için Türkiye ile işbirliğini artırmış durumdalar. Türkiye üstelik bütün bu dönem zarfında, yani bütün bu, bakınız neler anlattık şu ana kadar, değil mi? Evet. 5-6 senenin hikayesi. Bu zeminde geçtiğimiz yıl %7'nin üzerinde büyüdü. Bu da aynı zamanda hani Türkiye'nin o devlet kapasitesi, demokratik yönetimi, müşterek milli kimliğiyle beraber içerisindeki güçlü büyüme, istihdam ve refah arzusunu da yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin olağanüstü bir başarısı olarak kaydedilmeli. Bütün bunların toplamında neticede hani Türkiye'nin o %7'lik büyümeyle kamu açığı vermeden, kamu dengelerini muhafaza eden, güçlendiren, diğer yandan savunma sanayinde bir atılım gerçekleştiren, kendi mühimmatının %75'ini kendi üreten ve bu kapasite her an, her gün artacağını bildiğimiz, işte her gün yeni bir projenin işaretini ya da mesela o İHA'ların, SİHA'ların yeni versiyonlarının hayata geçtiğini görüyoruz. Yeni uçakların mesela Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini görüyoruz. Yeni silahların girdiğini görüyoruz. Bu çok ciddi bir kapasite artışını ifade ediyor. Aynı zamanda silahlı kuvvetler de o geçmiş dönemden kaynaklanan problemlerini aşacak, yeni duruma intibak edecek bir çerçevede kendini yeniliyor. Zaten jandarma ve emniyet kuvvetleri kendisini yeniledi, olağanüstü performans gösteriyor. Keza yargı öyle. Bir de istihbaratın güçlü bir zeminde ilerlediğini görüyoruz. Bugün Suriye'de yürütülen harekatın bir ayağı da istihbarat üzerinden gerçekleşiyor ve istihbarat da eskiye nispetle çok daha güçlenmiş durumda. O yüzden genel toplamda Afrin Harekatı'nın ve Türkiye'nin genel güvenlik harekatının, güvenlik politikasının güçlü bir şekilde netice almaya yöneldiğini söyleyebiliriz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bizler yine burada olacağız diyelim. Tabii ki dinleyicilerimize Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sizden görüşlerinizi, bilgilerinizi aktarmanızı isteyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Doktor Murat Yılmaz stüdyo konuğumuzdu. Haftaya bizler burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Dünden yarına Türkiye.